Ayrım 21.
Babası İbrahim Ağa Kabala'da hem yolların güvenliğinden sorumlu hem de tütün tüccarı. Okuma yazma bilmeyen ve tütüncülük yapan Mehmet Ali, baba mesleğine Fransız Yahudi tütün tüccarı Leo'nun yanında başlıyor. 19 yaşındayken Kabala valisinin 33 yaşındaki dul kızı Emine ile evlendiriliyor. Bu tuhaf evlilikler de hep bizim çalışmalarımızı buluyor. Mehmet Ali'nin hayatını hep Fransızlar değiştirdi. Yukarıda yazdım, Fransızlar Mısır'a girince Osmanlı ordusu Serdar-ı Ekrem Yusuf Ziya Paşa komutasındaki orduyu Mısır'a gönderdi. Bu orduya Kavala'dan 300 kişi katıldı. Bu askerlerden biri de Kavalalı Mehmet Ali'ydi. Hayatında örnek aldığı tek kişi Napolyon Bonapart'tı. Hep onun gibi olmanın hayalini kuruyordu. Ve Napolyon ordusuna karşı savaşmak üzere orduya katıldı. Osmanlı ordusu İngilizlerle birlikte Mısır'ı tekrar ele geçirdi. Ancak yönetimde kargaşa çıktı. İngilizler yönetimi Osmanlı'ya bırakarak çekildi. Bu kez Osmanlılar ile Memluklar birbirine girdi. Yani huzursuzluklar hiç bitmedi. Zekası ve cesur kişiliği nedeniyle kısa zamanda orduda sivrilen Kavalalı Mehmet Ali, kurnaz kişiliği ve çevresini etkileyebilme gücü sayesinde bölgede hatırı sayılır biri oldu. Kavalalı Mehmet Ali Paşa bazen Yeniçeriler ile Arnavutları birbirine düşürdü. Bazen her ikisini Mısır valisine karşı ayaklandırdı. Yaptığı kargaşalıklarla her geçen gün Mısır iktidarını ele geçirmeye başladı. Yanına Memluk beylerini alarak amacına 1805'te ulaştı. Memluk beylerinin 300'ünü tuzağa düşürüp öldürterek Mısır'ın tek hakimi oldu. Anonim. Dipnot. 1250-1517 tarihler arasında Mısır'a hakim olan Memluklar neden bizim tarihimizde hak ettiği ilgiyi görmemektedir? Tarihte resmi olarak Türkiye Devleti, Devlet-ü Türkiye adını kullanan ilk devleti Memluklar kurmuştu. Ne ilginç değil mi? Yavuz Sultan Selim'in İran'da Safeviler ve Mısır'da Memluklar tarafından kurulan Türk devletleriyle savaşmasını nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Zorunlu olarak araya gireceğim. Bizim tarih yazıcılığımız niye hep böyle salt kişisel özellikleriyle insanları bir yerlere getiriveriyor? Evet, bireysel özelliklerin etkisini göz ardı edemeyiz ama sadece bu mudur yani? Sadece kişisel kabiliyetiyle mi Kavalalı Mehmet Ali iktidar olmuştu? Mısır'ın tarihi, talihi Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile değişmeye başladı. Kavalalı Fransa'dan uzmanlar getirerek önce ordusunu yeniledi, ardından harp ve hekimlik okulları açtı. Matbaaların kurulmasını sağladı, buhar makineleri getirtti, telgraf sistemi kurdu, su kanalları yaptırdı, çölün kıyısına 100 bin zeytin ağacı, 300 bin erik ağacı diktirdi. Kumaş dokumacılığına büyük önem verdi, Avrupa'dan yeni tezgahlar ithal etti. Floransa, Malta ve Marsilya'dan iplik ustaları getirtti. Yani bayındırlık tarım ve ticaret alanında birçok yeniliğe imza attı. Türkçeyi resmi dil ilan etti, Türkçe gazete çıkardı. Dikkat! Tüm bunları 45 yaşında çat pat okumayı öğrenen biri yapıyor. Bu reformları askeri başarılar izledi. Suriye, Sudan ve Vahhabi isyanı bastırarak Arabistan'ı ele geçirdi. Osmanlı'nın Yunan isyanı gibi başı her sıkıştığında yardımına koştu. Ölmeden bir yıl önce 1848'de iktidarı oğlu İbrahim'e bıraktı. İşte Mısırlı sıfatı bu dönemde oldu. İbrahim 1790'da Kavala'da veba salgını olduğu için Drama'da doğdu. Mısır'a 15 yaşında ayak bastı. Babasının tersine Türkçe değil Arapça konuşmayı tercih etti. Türk ya da Arnavut olarak değil Mısırlı olarak tanınmak istedi. İşin garip yanı iktidarı aldığı yıl babasından önce vefat etti. Ancak Mısırlı sıfatını bundan sonra çocukları kullanmaya başladı. Keza prens ve prenses ünvanlarını da. İbrahim'den sonra iktidara Mehmet Ali Paşa'nın torunu, oğlu Tosun Paşa'nın oğlu Abbas Paşa geçti. Mısırlı hanedanının hikayesi uzun, uzatmayayım. Ama bir anekdot vereyim. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın çocukları, torunları her ne kadar Mısırlı adını kullansa da Mısırlı hanedanlığı Arap Milliyetçisi Bağız Partisi hareketinin lideri Nasır yani Cemal Abdünnasır tarafından yıkıldı. Dipnot. Mısır hanedanından geriye bugünlerde hayli meşhur gece kulübü olan 360'ın bulunduğu Beyoğlu'ndaki Mısırlı apartmanı kaldı. Abbas Halim Paşa'nın yaptırdığı bu apartmanın bir dairesinde Mehmet Akif Ersoy da yaşadı. Büyük şair burada vefat ettiğinde küçük kızı Suat ve torunları Ferda ve Selma Argon'da kalıyordu. Mehmet Akif'in diğer kızları Cemile, DP milletvekili ve yazar Ömer Rıza Doğrul'la, Feride ise iş adamı Muhittin Akçar'la evlendi. Feride, Muhittin Akçar'ın torunu TKP Genel Başkanı Aydemir Güler'dir. Mehmet Akif'in iki oğlu Emin ve Tahir yoksulluk içinde öldüler. Son Kavalalı Kral Faruk, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu İsmail'in torunuydu. Hikayenin özeti bu. Özeti diyorum çünkü size Kahire'de yaşayan ve Arapça konuşan mustaripler başta olmak üzere Mısır Sarayı üzerinde etkili olan Yahudi lobisini anlatmadım. Ayrıca kadın Mesih bulmak için Mısır'a gelip bulamayınca Süveyş kanalı projesini ortaya atan, bu da yetmezmiş gibi Kahire'de teknik okullar kuran Yahudi Sen Simoncularından bahsetmedim. Sabetayistlerin adını ise hiç geçirmedim. Sabetay Sevi döneminde Kuzey Afrika'da Mısır'dan Fas'a büyük Mesihçi heyecan yaşanmaktaydı ve asıl büyük odak Kahire'ydi. Gershom Scholem, Sabetay Sevi Mesih mi sahte peygamber mi? 2001 sayfa 328. Kavalalı ailesinin çevresine Nubar Paşa, Bogos Efendi, Artim Bey gibi Ermeniler, Fransız Albay Joseph Seves, Yüzbaşı Mari bir dönem Arabistan ordusunda genelkurmay başkanlığı yaptı, İtalyan Baffi gibi dönmeler de vardı. Kavalalı Osmanlı'nın islahat fermanından önce Mısır'daki tebaasını eşitledi. Din özgürlüğünün olması dünyada ilk kadın Katolik tarikatının Mısır'da doğmasına neden oldu. Son not, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ülkenin genel muhasebe yönetiminin başına getirdiği Basileus Gali, Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Butros Gali'nin büyük dedesiydi. Siyasal İslam, Masonluk ve Para. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın 17'si erkek, 13'ü kız, tam 30 çocuğu vardı. Ancak bunlardan sadece 7'si erkek, 3'ü kız, 10'u yaşadı, diğerleri bebekken öldü. Sebilür Reşat dergisinin finansörü Abbas Halim Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu Abdülhalim'in oğluydu. Dipnot: Abbas Halim Paşa, amcası Tosun Paşa'nın kızı Prenses Hatice Hanım'la evliydi. Bu evlilikten olan küçük kızı Vicdan, Moralı İbrahim Paşa'nın oğlu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin aktif isimlerinden Naci Moralı ile evliydi. Moralı İbrahim Paşa'nın kızı Hasena ise İttihatçı Salah Cimcoz'la evliydi ki bu evlilikten olan Emel Hanım Fahri Korutürk'ün eşiydi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Abbas Halim Paşa'nın dünürlerinin damadıydı. Ne akrabalıklar ama, ya sadrazam oluyorlar ya Cumhurbaşkanı ya da kral. Abbas Halim Paşa'nın ağabeyi ünlü bir isimdi. İttihat ve Terakki'nin en sert döneminde 4 yıl 1913-1917 sadrazamlık yapan Sait Halim Paşa. Sadrazamlıktan önceki görevi İttihat ve Terakki Cemiyeti Genel Sekreterliğiydi. Yani öyle sıradan bir İttihatçı değildi. 1913 Babıali baskınına karar veren Merkez Komite'nin içindeydi. Kardeşi Abbas Halim Paşa ise İttihat ve Terakki döneminde önce Bursa valisi, sonra Nafıa Nazırı oldu. Ne diyor siyasal İslamcılar? İttihatçıların arkasında Yahudiler, Masonlar vardır. Peki kimdir bunlar? Bildik isimler yüzyıldır yazılıp duruyor ama hiçbiri İslamcı Sebilür Reşad'ın arkasındaki Masonlardan, Sabetayistlerden bahsetmiyor. Osmanlı'da siyasal İslamcı akımların lideri konumundaki Sebilür Reşad'ın en hassas olduğu konu Masonluk ve Yahudilikti. Masonluğun perde arkasında Siyonizmin olduğunu yazıyorlardı. Yahudi ve Masonlara sarı irtica diyorlardı. İlginç değil mi? Küfrettikleri iddiatçıların başında siyasal İslamcı Sebilür Reşad'ın finansörü ve yazarı Sait Halim Paşa vardı, kardeşi Abbas Halim Paşa ise hükümette bakandı. Sıkı durun. İslamcı Sebilür Reşad dergisinin finansörü ve yazarı Sadrazam Sait Halim Paşa aynı zamanda Masondu. İlhami Soysal, Dünyada ve Türkiye'de Masonlar ve Masonluk, 1978, sayfa 380. İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi Sir G. Lowther'in, İngiltere Dışişleri Bakanı Sir C. Harding'e gönderdiği gizli mahreçli raporlarda iddiatçı Yahudi ve Mason ilişkisini isim isim anlatmaktadır. Top Secret damgalı bu raporda Mısırlı Farmason Prens Halim belediye başkan vekili oldu. Mısırlı Prens Said Halim'den bahsedildi yukarıda. O, kardeşi Abbas Halim, Prens Aziz Hasan Hıdive karşı duydukları şiddetli nefretten ötürü İttihat ve Terakki ile çalışmış, mali bakımdan cemiyeti desteklemiştir. Selanik yoluyla baş şehre yayılan Jön Türk Farmasonluğu'nun Mısır Masonluğu'yla münasebeti, Boğaz'daki yalısına çekilişi bu akıntılı politika neticesindedir denmektedir. Profesör Eli Kidor, Arabic Political Memories and Other Studies, Londra 1974, aktaran Gündüz Gazetesi 19 Mayıs 1998. Sait Halim Paşa'nın Masonluğu babadan mirasta, ailece Masonlar yani. Babası Prens Muhammed Abdülhalim Paşa Masondu. Üstelik Fransız Yüksek Şurası Büyük Doğu Grand Orient üyeliğine kadar yükselmiş önemli bir Masondu. Mason olmakla kalmamış, 1861'de Fransa Maşrık-ı Azamından patent alarak Şura-i Ali-i Osmani adında Osmanlı locasını kurmuştu. Mısırlı ailesinin tıpkı iddiatçılığı gibi Masonluğu da derindi. Durum bitmedi. 1909'da kurulan Türkiye Büyük Locası'nın kuruluşuyla ilgilenmesi için Avrupalı büyük üstadlar kimi görevlendirdi dersiniz? Mısırlı Prens Aziz Hasan Paşa'yı, yani Sait Halim Paşa'nın amcaoğlunu. Geniş yetkilerle İstanbul'a gelen Prens Aziz Hasan Paşa'nın yardımcılığına da Belçika'dan Joseph Sakakini getirildi. Burada bir dakika duralım. Joseph Sakakini Kavalalı ailesine uzak biri değildi. Kavalalı'nın torunu İbrahim Paşa'nın oğlu Mustafa Fazıl Paşa'nın Avrupa'daki özel temsilcisiydi. Suriyeli bir Yahudiydi. Mustafa Fazıl Paşa ağabeyi İsmail'den sonra Mısır valisi olacağını düşünüyordu. Ancak ağabeyi İsmail veraset usulünü değiştirerek oğlu Mehmet Tevfik'e valilik yolunu açıp Osmanlı sarayı da bunu onaylayınca Mustafa Fazıl Paşa Osmanlı'ya ve Mısır hidivliğine karşı isyan bayrağını açtı. Aralarında Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi ve Çinasi'nin de bulunduğu Osmanlı'nın ilk ihtilalci örgütü Genç Osmanlılar Cemiyeti'nin, Jön Türklerin koruyuculuğunu ve finansmanını üstlendi. Mayıs 1867'de İstanbul'a gelerek Ziya Paşa, Şinasi, Namık Kemal gibi Jön Türkleri Avrupa'ya davet eden kişi kimdi biliyor musunuz? Mustafa Fazıl Paşa'nın özel temsilcisi Yahudi Joseph Sakakini. Kavalalı ailesi mason olmaya koşar adım giderken Paul André Desjardins gibi masonlar Fransız localarını fazla Yahudileşmiş bulup o çevrelerden uzaklaşmak için uykuya yatmayı tercih ediyorlardı. Tarih ve Toplum Dergisi 14 Şubat 1985. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın evlatları, torunları sadece mason değillerdi. Bir torunu Jön Türkleri örgütlüyor, finansmanını sağlıyor, bir diğer torunu İttihatçıları örgütleyip finansmanını sağlıyordu. Arada İslamcı düşünürler de unutulmuyordu hani. Örneğin Sebilür Reşat dergisinin finansörü Abbas Halim Paşa tıpkı amcaoğlu Mustafa Fazıl Paşa'nın Jön Türklere yaptığı gibi derginin yazarlarından Profesör Ömer Ferit Kam ve benzeri İslamcı düşünürleri Avrupa'ya gönderiyordu. Dipnot: Sırat-ı Müstakim ve Sebilür Reşat ekibi içine yer alan Ömer Ferit Kam'ın babası askeri doktordu. Annesi kütüphane sahibi Defterdar Atıf Efendi'nin torununun kızı Fatma Fitman Hanım'ındı. Ömer Ferit Kam mektebi hukuku bitirdi. Özel hocalardan Arapça, Fransızca ve Farsça dersleri aldı. En büyük yardımı gelecekte Maliye Nazırlığı görevinde bulunacak Sabit Ayiz Faik Nusret Efendi yaptı. Oğlu Sadun Terem büyükelçilik yapmıştır. Faik Nusret sayesinde Hariciye Nezareti Tercüme Odası'na memur olarak girdi. Fatma Rukiye Hanım ile evlendi. Mehmet Akif vasıtasıyla tanıştığı Abbas Halim Paşa tarafından Avrupa'ya gönderildi. Hep iç içeler. Bir yanda masonlar, bir yanda iddiatçılar, diğer yanda İslamcı düşünürler. Osmanlı masonlarını örgütleyebilmek için Fransızlar da İstanbul'da yaşayan iş adamı Davice Cohen'i görevlendirdi. Sonuçta Talat Paşa, Mithat Şükrü Bleda, Cavit Bey, Doktor Rıza Tevfik, Nesim Mazelya, Davice Cohen, Osman Adil, Asım, Michel Nora Dunkyan, Mehmet Galip ve Mehmet Arif'e masonluğun en büyük rütbesi 33. derece verilerek Türkiye Yüksek Şurası kuruldu. İstanbul Tokatlıyan Oteli'nde yapılan ilk toplantıda Amiri Hakimi Azamlığa, yani en saygıdeğer üstadlığa, Prens Aziz Hasan Paşa, yardımcılığına da Sabet Ayiz Karakaşi grubunun lideri Maliye Nazırı Cavit Bey, Katibi Umumi Azalığına Yahudi Davice Cohen getirildi. Ne ittifak ama! Aradan yıllar geçmiş ama Osmanlı topraklarında masonluğun temelini atan, yukarıda isimlerini geçirdiğimiz kişiler unutulmamıştır. Masonluğun en yüksek ödülü olan In Memoriam ödülüne layık görülmüşlerdir. 1885 yılında 01 numarayla 33. dereceden Mason Muhammed Abdülhalim Paşa, 1886 yılında 09 numarayla 33. dereceden Mason Aziz Hasan Paşa, 1890 yılında 10 numarayla 33. dereceden Mason Joseph Sakakini. Neymiş? Sebilür Reşad'ın en hassas olduğu konular masonluk ve onunla doğrudan bağlantılı Yahudilikmiş. Sormazlar mı? Kardeşim, bu derginin kağıdı ve parası nereden, kimlerden geliyor diye. Bunu öğrendik. Peki, bu derginin düşünce ideoloğu kimdi? Cemalettin Afgani. Yani Mehmet Akif, Eşref Edip, Şemsettin Günaltay, Said Halim Paşa gibi Sebilür Reşat yazarlarını en çok etkileyen İslami düşünür. Keza Said-i Nursi gibi İslami cemaat liderlerini de etkilemişti. Cemalettin Afgani ile öğrencisi Muhammed Abduh'un makaleleri Sırat-ı Müstakim ve Sebilür Reşat gibi İslamcı dergilerde sık sık yer alıyordu. Ama nedense Doğu'nun çırpınan şahini ismi takılan Afgani ile öğrencisinin gizli kimlikleri bu yayınlarda pek yazılmıyordu. Lafı uzatmadan yazayım. Cemalettin Afgani masondu. Kahire'deki Şark Yıldızı locasına 7 Temmuz 1868'de girmişti. Numarası 1355'ti. Afgani'nin masonluğuna dair ayrıntılı bilgi isteyenler 1960'da Fransa'da basılan Le Foin Masonsk adlı kitaba bakabilirler. Mısır'da kurulan mason localarının başına Cemalettin Afgani ve ondan sonra Muhammed Abduh getirildi. Bunlar Müslümanlar arasında masonluğun yayılmasına çok yardım ettiler. Sayfa 127, Yahudilik ve Masonluk, sayfa 350. Cemalettin Afgani öyle sıradan bir mason değildi. İslamcı Yeni Mesaj'dan M. Emin Koç'un makalesinden alıntı yapalım. İran Esedabad doğumlu Cemalettin Afgani, İngiliz belgelerine göre Tanrı'ya inanma şartı koşan İskoç Mason locasına üyeyken, buradan tanrısızlık ithamıyla kovulmuş, o da Tanrı tanımazlığın makul sayıldığı Fransız Grand Orient locasına reis olmuştur. Bakınız Alaaddin Yalçınkaya, Cemalettin Afgani, İstanbul 1991, Osmanlı Yayınları, sayfa 131-132. Muhammed Reşat Cemalettin Afgani hakkında makaleler, İstanbul 1461-1996, sayfa 21, dipnot, sayfa 36. Afgani aynı zamanda Kahire Mason Locası'nı kurdu ve oranın reisi oldu. Öğrencisi Abdu ile birlikte Paris'te Urvetül Vüska adlı bir gazete çıkardı. İkinci Abdülhamit Han'ın Afgani ile ilgili söylediği şu sözlere bakarsak, Afgani'nin nasıl birisi olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Cemalettin Afgani'yi yakından tanırdım. Mısır'da bulunuyordu. Tehlikeli bir adamdı. Bana bir ara Mehdilik iddiasıyla bütün Orta Asya Müslümanlarını ayaklandırmayı teklif etmişti. Buna muktedir olamadığını biliyordum. Ayrıca İngilizlerin adamı ve çok muhtemel olarak İngilizler beni sınamak için bu adamı hazırlamışlarydı. Derhal reddettim. Bu sefer İngiliz Blunt'la işbirliği yaptı. Kendisini İstanbul'a çağırttım. Bir daha İstanbul'dan çıkmasına izin vermedim. Bakınız Abdülhamit Han, Sultan Abdülhamid'in hatıra defteri. Hazırlayan İsmet Bozdağ, İstanbul 1986, 8. baskı, Pınar Yayınları, sayfa 73. Afgani'nin talebesi olan Muhammed Abduh ise Mısır doğumlu. Abduh gibilerin kimler tarafından destek gördüğüne dair zamanında İngiltere'nin Mısır sömürge varisi Lord Cromer'in söylediği şu söz ibretliktir. Kuşkusuz İslami reformist hareketin geleceği Şeyh Muhammed Abduh'un çizdiği yolda ümit vaat ediyor ve o yolun yolcuları Avrupa'nın her türlü yardım ve teşviklerine layıktırlar. M. Muhammed Hüseyin, Modernizmin İslam Dünyası'na Girişi, çeviren S. Özel, İstanbul 1986, İnsan Yayınları, sayfa 91-92, Cromer'in 1905 yıllığının 7. maddesinden naklen. Merhum Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Abduh ile ilgili şunları söylemiştir. Üstadı Afgani vasıtasıyla masonluğu eshere ithal, yani sokan eden odur. M. Sabri Efendi, Mefkuful Akıl vel İlm vel Alem, Beyrut 1314, cilt 1, sayfa 133, 21 Ekim 2004. Tarihte sürpriz çok. Cemalettin Afgani, İngiltere karşıtı politikaları nedeniyle İngilizlerin baskısı sonucu Haydarabad ve Kalküta gibi yerlerde yıllarca hapis yattı. Daha sonraki yıllarda ise İngiltere'de yaşamaya başladı. Hatta Londra'da Ziya-ül Hayfıkayn adlı Arapça-İngilizce bir dergi çıkardı. Ve ne yaptı biliyor musunuz? Sudan'daki Mehdi isyanı sırasında bu ayaklanmayı nasıl bastırabileceğine ilişkin İngilizlere akıl hocalığında bulundu. Ben bir söz etmeyeyim artık. Cemil Meriç Ümran'dan Uygarlığa kitabında şöyle söylüyor. Zavallı Türk intelijansiyası, kimlerin peşinden gitmemiş, düşmanları dost dostları düşman olarak tanımış, peygamberin adını anmaya cesaret edemeyen bir Afgani'yi peygamber kadar saygıya layık görmüş. Cemalettin Afgani yakalandığı kanser hastalığından kurtulamayarak İstanbul'da vefat etti. Maçka Şeyhler Mezarlığı'na defnedildi. 1926'da Amerikalı Charles Crown tarafından mezarı yaptırıldı. 1944'te Afganistan hükümetinin istemesi üzerine kemikleri Kabil'e gönderildi. Cemalettin Afgani ve öğrencisi Muhammed Abduh tarafından temelleri atılan bu hareketin yolundan yürüyenler artık kimliklerini gizleme ihtiyacı duymuyor. Örneğin Almanya İslam Konseyi Başkanı Muhammed Salim Abdullah Mason olduğunu rahatlıkla açıklıyor. 1966'dan bu yana Rheinland-Pfalz eyaletinde Zweibrücken locasına bağlı olduğunu söylüyor. Masonluğa övgüler düzen M. Salim Abdullah, Mevlevilik düşüncesiyle masonluğun birebir örtüştüğünü belirtiyor. Cumhuriyet Gazetesi 27 Mart 1994. M. Salim Abdullah sıradan biri değildi. Merkezi Viyana'da bulunan Dünya İslam Kongresi'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilcisiydi. Almanya'daki İslam Arşivi Müdürlüğünü kurup yönetmişti. Tüm bunlardan çıkan sonuç, parası, kağıdı, düşüncesi masonlardan gelen Sırat-ı Müstakim ve Sebil-ül Reşat için artık bir tek söz söylenebilir. Bunu da bir Yahudi atasözüyle yapalım. Bez havaya göre kurur. Kavalalı oldu Mısırlı. Durum bitmedi. Türk tarih yazıcılığında Abbas Halim Paşa ve ağabeyi Said Halim Paşa için Mısırlı diye yazılmaktadır. Niye öyledir yanıtı yok. Dipnot. Kavalalı ailesinin ne olduğuna siz karar verin. Ama bazı aile mensupları Türk olmak için çok çaba sarf etti. Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa Türkiye Cumhuriyeti uyrukluğuna girmek için CHP'ye 900 bin TL bağış yaptı. Udi, bestekar ve Perihan Altındağ Sözeri gibi ünlü ses sanatçılarını yetiştiren ünlü musiki hocasının ismi de Mısırlı İbrahim Efendi'ydi. Halbuki Mısırlı İbrahim Efendi 1878 Halep doğumluydu. Keza Halep'in zengin ve dindar bir Yahudi ailesine mensuptu. Kendisi de o kadar dindardı ki Şabat yani cumartesi günü hiçbir radyo ve gazino programına çıkmıyordu. O da kendisine Mısırlı diyordu. Niye? Bazı Yahudi ve Sabetaistlerin aradan 500 yıl geçmesine rağmen İspanya'yı unutmadıkları gibi bazıları da binlerce yıl önceki Mısır'dan kovulmayı mı unutamıyorlardı? Evet, soruyu yineliyorum. Said Halim Paşa ve Abbas Halim Paşa için niçin Mısırlı diye yazılmaktadır? Diğer yandan Masonluğu yazılıyor mu? Hayır. Osmanlı yaşamına görgüsüz zenginliği sokmaları, araba sevdasını başlatmaları yazılıyor mu? Hayır. Neyi yazılıyor? İslamcı oldu. Evet, doğru. Sadrazam Said Halim Paşa Sırat-ı Müstakim ve Sebil-ül Reşat'ta yazdığı makalelerde Batı medeniyetinin karşısına hep İslam medeniyetiyle çıktı. Müslüman milletlerin kurtuluşu ve saadeti onların tam olarak İslamlaşmalarındadır. Aktaran İsmail Kara, Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi, Metinler, Kişiler, 1987, Cilt 1, Sayfa 114. Müslümanlığı kabul eden milletler arasında İslamlığın esaslarını en iyi anlayan ve en güzel tatbik eden Türkler oldu. Adı geçen eser, Sayfa 122. Said Halim Paşa, Osmanlı milli varlığı için tehlike gördüğü kanunu esasiye, yani meşrutiyete karşıydı. Osmanlı siyasi birliği Avrupa Hristiyan hükümetlerinde olduğu gibi milliyet esasına değil, İslam birliği ve kardeşliği esasına dayanmaktadır. Kanunu esasimizi seçerken çok aldanmış olduğumuzu itiraf etmemiz lazım gelir. Adı geçen eser, sayfa 144-145. Sadrazam Said Halim Paşa'nın bu tür görüşlerinin yer aldığı Buhranlarımız adlı eseri Sebil-ül Reşat'ta yayımlanan 7 kitaptan oluşuyordu. Yine Sebil-ül Reşat'ta yayımlanan İslam'da Teşkilat-ı Siyasiye adlı kitabı vardı. Ziya Gökalp'in başını çektiği Batı'nın medeniyetini alalım, kültürünü bırakalım tezlerine bile karşıydı. Ama görünen o ki Masonluğa karşı değildi. Üstelik bir Mason biraderinin Şeyhülislam olması için çaba sarf etmişti. Sultan Farmason istemiyordu. Kim Şeyhülislam olacak? Ali Fuat Bey, Hayri Efendi'nin yerine gelmesini sağlık verdiği isimleri Sultan Reşat'a arz eder. Sultan der ki, Musa Kazım Efendi'nin önceki Şeyhülislamlığında Farmason olduğuna dair saraya pek çok kağıtlar geldiğinden o olmaz. Mahmud Esat Efendi, Seydişehirli, Avrupa'da karıları koltuğuna takarak sokaklarda gezmiş. O herifi istemem. Necmettin Molla ile Evliya Efendi'nin hangisi münasip ise onu intihap etsinler. Git Sadrazam'a, Said Halim Paşa'ya söyle. Said Halim Paşa'ya söylenir, olay partinin genel merkezinde müzakere edilip öyle karar verilir. Sadrazamın dediği çıkar ve İttihat Terakki'nin genel merkezi Farmason Musa Kazım Efendi'nin tekrar müşihat makamına getirilmesine ısrarlı olduğu saraya bildirilir. Musa Kazım'ın Topkapı dışındaki köşküne gidilir. Musa Kazım Efendi amele kıyafetiyle köşkünün bahçesinde soğan yerken bulunur. Elbiseleri değiştirilip otomobile alınır ve saraya getirilir. Ağız kokusu giderilmediğinden etrafındaki adamlara hayli rahatsızlık verir. www.yenişafak.com